Ayrım 39, Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 403. Kadim yağmurun kabarttığı dereceğin yanındaki devrilmiş kütüğün ardında diz çöktü. Tüfeğini çıkarıp bir yastık gibi kütüğün üzerine yaydığı türbanının üstüne koydu. Aksi halde tüfek sert kütüğün üzerinden kayabilir ve kurşun hedefini şaşabilirdi. Elindeki intikamın cephaneliğinden aldıkları tüfeklerden biriydi. Raşit sadece 4 torba barut çalabilmişti. Bir gün ve gece boyunca hepsini iliklerine kadar ıslatan şiddetli yağmur, kalan barutun çoğunu da sırılsıklam etmiş ve katılaştırmıştı. Kadim barutu ufalayarak işe yarar kısımlarını ayırmış ama değerli maddeden geriye pek azının kaldığını görmüştü. Bu yüzden tüfeği gereken ölçünün yarısıyla doldurmuştu. Dere kıyısındaki çalıların arasından otlayan bir impala sürüsünü gözlüyordu. Çekirge sürüsünün istilasının ardından gördükleri ilk sürüydü bu. Bir süredir karınlarını yağmurun ardından filizlenen otları yiyerek doyurmaya çalışıyorlardı. Kadim sürüden kadifemsi kahverengi bir erkeği gözüne kestirdi. Atıcılıkla ustaydı ama tüfeğe çok az barut koymuş, üzerine de sadece birkaç saçma tanesi sıkıştırmıştı. Atışının etkili olabilmesi için hayvanı yakın mesafeden vurması gerekiyordu. İmpala bulunduğu yere biraz daha yaklaşınca Kadim tüfeğini ateşledi. Çıkan duman bulutunun arasından hayvanın sendelediğini, acı acı melediğini, ön bacaklarından biri yaralı omzundan sarkar halde sekerek bir daire çizdiğini gördü. Tüfeği bırakan Kadim palasını çekerek hayvana doğru atıldı. Palanın ağır pirinç kabzasıyla başına vurarak avını sersemletti. Sonra can çekişen hayvanın boğazını kesti. Allah'ın adıyla dua ederek av etini helal kıldı. Artık yemelerinde bir mahsur yoktu. Hafif bir ıslık çaldı ve adamları saklandıkları dere yatağının ardından çıkarak yanına geldi. Hayvanın derisini çabucak yüzüp etlerini parçaladılar. Sonra Kadim'in yakmalarına izin verdiği küçük ateşte pişirdiler. Kadim etler pişer pişmez ateşin söndürülmesini emretti. Bu ucu bucağı belirsiz yabani topraklarda bile gizliliğe azami önem gösteriyordu. Bunun eğitimini neredeyse her kabilenin bir başka kabileyle kan davalı olduğu çöllerde almıştı. Etleri hızla yediler ve kalan pişmiş soğuk eti türbanlarına sarıp bellerine bağladılar. Allah'ın adıyla yola devam edeceğiz. Kadim ayağa kalktı ve adamlarına öncülük ederek dere yatağı boyunca ilerledi. Önlerine dik zorlu bir tepe silsilesi çıktı. Entarileri lekelerle kaplanmıştı. Dizlerini anca örten uçları ise öylesine yıpranmış ve paralanmıştı ki fareler tarafından kemirilmiş gibi görünüyordu. Çekirgelerin gelmesinden önce avladıkları hayvanların derilerini kullanarak kendilerine çarık yapmışlardı. Ayaklarının altında toprak sert ve taşlıktı. Bazı bölgeler 3 uçlu dikenlerle kaplıydı. Bu keskin dikenler eti kemiğe dek yarabilirdi. Yağmur çekirge sürüsünün ardında bıraktığı zararı hızla tamir ediyordu. Bununla birlikte atlarının olmayışı işlerini çok zorlaştırıyordu. Her gün şafaktan gün batımına kadar durmaksızın yürüyorlardı. Kadim kuzeye yönelmeye karar vermişti. Amacı barutları tükenmeden Pongola nehrinin ötesindeki Umman ticaret merkezlerinden birine varmaktı. Hedeflerine hala en az 1000 fersah mesafe vardı. Öğle vakti namazlarını kılmak için durdular. Yanlarında seccadeleri yoktu. Kadim öğle güneşinin pozisyonuna bakarak kıbleyi tahmin etti ve çıplak toprağın üzerinde namazlarını kıldılar. İmamlığı Kadim yapıyordu. Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun son peygamberi olduğunu bir kez daha söylediler. İnançlarına karşılık olarak ne bir ödül ne de ihsan bekliyorlardı. Namazlarını kıldıktan sonra gölgede çömelip türbanlarına sardıkları soğuk etleri yediler. Alçak sesli sohbeti Kadim yönlendiriyordu. Sonra diğerlerine dini, felsefi öğütler ve buyruklar verdi. Sözleri bitince başını kaldırıp tekrar güneşe baktı. Allah'ın adıyla yolumuza devam edelim. Tam ayağa kalkmışlardı ki uzaklardan gelen bir tüfek sesi duyarak oldukları yerde dondular. Bu sesi bir başka sesle karıştırmaları mümkün değildi. İnsanlar, tüfekleri ve barutu olan uygun insanlar diye fısıldadı Kadim. Kıtanın içlerinde bu kadar ilerleyebildiklerine göre atları da olmalı. Bu korkunç yerde ölüp gitmekten kurtulabilmemiz için bize gereken her şeye sahipler. Bir tüfek sesi daha duyuldu. Kadim sesin kaynağını kestirmeye çalışarak başını hafifçe yana eğdi ve çılgın bakışlı gözlerini kıstı. Sonra o tarafa döndü. Beni takip edin. Tıpkı rüzgar gibi hızla ve görülmeden hareket edin. Burada olduğumuzu bilmemeleri gerek. Kadim o öğleden sonra kuzeye doğru giden pek çok atın izlerini buldu. Çelik nallar yağmur yüzünden hala nemli olan toprağın üzerinde belirgin izler bırakmıştı. Sıcak yüzünden dalgalanıyormuş gibi görünen geniş düzlükte izleri hızlı adımlarla takip ettiler. Akşamüstü ileride bir noktada kurulmuş olan kampın ateşinden yükselen koyu renk dumanı fark ettiler. Daha temkinli adımlarla ilerlemeyi sürdürdüler. Çöken alacakaranlıkta kamp ateşinin turuncu parlaklığını seçebiliyorlardı. Daha da yaklaştıklarında Kadim ateşin başında dolanan adamları gördü. Sonra günün rüzgarı kesildi ve gece esintisi bir başka yönden üzerlerine esti. Kadim havayı kokladı ve gözleri parladı. "Atlar!" diye fısıldadı heyecanla. Kut sırtını bir ağacın gövdesine yasladı ve kilden yapılmış piposunu dikkatle doldurdu. Tütün torbası bir erkek bizonun yumurtalıklarından yapılmıştı. Ağzı da bir sinir parçasıyla büzülüyordu. Kesenin yarısından çoğu boştu, bu yüzden tütünü idareli kullanmaya çalışıyordu. Ateşten aldığı bir kor parçasıyla piposunu yaktı. Sert dumanı içine çektiği ilk nefesin ardından hoşnut hoşnut öksürdü. Diğer adamlar civardaki ağaçların altına dağılmıştı. Her biri kürk örtülerini sermek için bir yer belirlemişti bile. Karınları av etiyle iyice şişmişti. Böyle tıka basa yemeyeli bir aydan fazla bir süre oluyordu. Kuç bu mükellef ziyafetin tadını çıkarabilmeleri için o gün erken mola vermişti. Gün batımına daha neredeyse bir saat vardı. Normal şartlarda takibi alacakaranlık çöküp araba izleri görünmez oluncaya dek sürdürürlerdi. Gözünün ucuyla bir hareket fark eden Kuç hızla etrafına bakındı. Sonra tekrar rahatlayarak arkasına yaslandı. Ziyaymış dedi içinden. Küçük buşman gözlerinin önünde karanlığa gömülen düzlükle tekrar kayboldu. Bir buşman hiçliğin ortasında bile olsa asla ardında bıraktığı izleri silmeden uyumazdı. Kuz küçük adamın geldikleri arazi üzerinde geniş bir daire çizeceğini biliyordu. Onları takip eden bir düşman varsa kafası karışacaktı. Kuz keyifle içtiği piposundan son bir nefes çekti. Sonra içindeki külü üzgünce boşalttı. İç geçirerek battaniyesinin üzerine uzandı ve gözlerini kapadı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu ama yanağında hissettiği hafif bir dokunuşla uyandı. Yerinden doğrulacakken Ziya alçak sesle bir şeyler mırıldanarak onu sakinleştirmeye çalıştı. ''Ne var?'' Kuz içgüdüsel olarak fısıldamıştı. ''Yabancılar'' dedi Ziya, ''bizi takip ediyorlar.'' ''İnsanlar mı?'' Kuz uyku mahmurluğundan hala sıyrılamamıştı. Ziya bu soruya cevap vermeye tenezzül etmedi. ''Kim, kaç kişiler?'' diye sordu Kuz doğrularak. Ziya çabucak bir tutam kuru ot kopardı. Otları yakmadan önce Kuts'un battaniyesinin ucunu kaldırarak alevin görülmesini önledi. Sonra otları ölmek üzere olan ateşe tuttu. Kömürlerin üzerine üflemesiyle otlar tutuştu. Vücudunu siper ederek yanan otlarla Kuts'a döndü. Diğer elinde bir şey tutuyordu. Kuts Ziya'nın avucuna baktı. Tozlu bir parça beyaz kumaştı. ''Dikenlere takıp yırtılmış'' dedi Ziya. Sonra diğer hazinesi olan tek tel siyah saçı gösterdi. İnsan saçı olduğunu Kuç bile ilk bakışta anladı. Ama telin rengi bir Kuzey Avrupalı'ya ait olamayacak kadar koyu, kendisi de bir Afrika yerlisine ait olamayacak kadar düzdü. ''Bir kumaş parçası, Müslümanların giydiği uzun giysilerden kopmuş, saç da ona ait.'' ''Müslüman mı?'' diye sordu Kuz şaşkınca. Ziya başını onaylarcasına salladı. Kuz, buşmanın yanılmayacağını bildiği için daha fazla tartışmadı.
''Kaç kişiler?''
''Dört.
Şimdi neredeler?''
''Yakında gizleniyorlar, bizi gözetliyorlar.'' Ziya alevi cılızlaşan otları toprağın üzerine bıraktı ve çocuksu eliyle üzerine bastırarak iyice söndürdü.
''Atlarını nerede bırakmışlar?'' diye sordu Kuz. ''Bizimkilerin kokusunu alınca kişlemeleri gerekirdi.''
''Atları yok, yürüyerek gelmişler.''
''Ya ya Araplar? O halde niyetleri belli.''
Kuz çizmelerini ayaklarına geçirdi. ''Atlarımızı istiyorlar.'' Yere mümkün olduğunca yakın kalmaya çalışarak hafifçe horlamakta olan Udeman'a doğru emekledi ve adamı sarsarak uyandırdı. Uykulu halinden derhal sıyrılan Udeman, Kuz'un anlattıklarını ve emirlerini hemen kavradı.
''Ateş edilmeyecek.'' diye tekrarladı Kuz. ''Karanlıkta atları vurma tehlikesi var. İşlerini kılıçlarınızla bitirin.''
Kuts'la Udeman emekleyerek diğerlerinin yanına gitti ve emirleri tekrarladı. Battaniyelerinin üzerinden kalkan adamlar birer birer atların bulunduğu tarafa yöneldi. Kılıçlarını çekmişler, çalılar ardına saklanarak ilerliyorlardı.
Kuğut sönmek üzere olan kamp ateşinin güneyinde, kamp alanının en uzak noktasında yerini aldı. Toprağın üzerine dümdüz uzanmıştı. Böylece atlara yaklaşmaya kalkan biri olursa, yıldızların ve artık yok olmaya yüz tutmuş kuyruklu yıldız izinin aydınlığında silüetini görebilecekti. Kuyruklu yıldızın parlaklığıyla görünmez olan büyük ayı tekrar görünmeye başlamıştı. Kutz gece görüşünü geliştirmek için gözlerini kapadı. Tüm dikkatiyle kulak kesildikten sonra ışık yüzünden aldanmamak için gözlerini kısa bir süreliğine açtı. Zaman tüm yavaşlığıyla ilerledi. Başka biri için konsantrasyonu böyle uzun bir süre koruyabilmek son derece güç olabilirdi. Ama Kutz bir savaşçıydı. Bir tutam ot koparan veya ağırlığını bir taraftan öbürüne geçiren atların çıkardığı sıradan seslere kulak tıkamalıydı. Kutz iki çakıl taşının birbirine çarpışını duyduğunda kuyruklu yıldızın son ışıltıları batı ufkunda kaybolmak üzereydi. Sesi duyunca bedenindeki tüm sinir uçları alarma geçti. Bir dakika sonra bu kez çok daha yakından deri bir sandaletin yumuşak toprağa sürtünmesini duydu. Başını kaldırmadan baktığında koyu renkli bir şeklin yıldızların önünden geçmekte olduğunu gördü. Yaklaşıyor diye düşündü. Bırakayım da dikkati iplere yönelsin. Yabancı atların sıralandığı yere varınca duraksadı. Kutz kulak kesilen adamın başının hafifçe döndüğünü gördü. Yabancının başında bir türban vardı. Gür kıvırcık sakalı karanlıkta belli oluyordu. Uzun bir dakikanın ardından atların çelik halkalara bağlanmış iplerine uzandı. İpleri halkalardan kayarak kurtulan iki at başını geriye attı. Kutz yabancının bir sonraki düğümle uğraştığından emin olur olmaz ayağa kalktı ve ona doğru ilerledi. Ama eğilip ufuk çizgisinin altına girince onu kaybetti. Yabancı artık Kutz'un onu bulmayı beklediği yerde değildi. Aniden karanlıkta adama çarptı. Adamlarını uyarmak için hemen haykırdı. Bu arada iki adam göğüs göğüse mücadeleye başlamıştı. Aralarında hiç mesafe olmaması Kutz'un işini zorlaştırıyor, kılıcını kullanmasına engel oluyordu. Kutz rakibinin çok usta bir güreşçi olduğunu hemen anladı. Kollarının arasında bir yılan balığı gibi kıvrılıyordu ve kasları çok güçlüydü. Kutz adamın apış arasına dizini gömmek istedi ama yumuşak hayalar yerine adamın bacağındaki çelik gibi kaslara çarpan diz kapağı neredeyse yerinden çıkacaktı. Yabancı çok hızlı bir karşı hamleyle sağ avucunun dibini Kutz'un çenesine geçirdi. Başı geriye savrulan Kutz otların üzerine yuvarlanırken boynunun kırıldığını sandı. Yabancı bir an sonra tepesine dikildi. Kutz başına indirmek niyetiyle kaldırdığı kılıcın pırıltısını görebiliyordu. İçgüdüsel bir hareketle kendi kılıcını kalkan olarak kaldırdı ve çelik çeliğe çarptı. Yabancı çarpışmayı birden bıraktı ve karanlığın içinde kayboldu. Hala yarı sersem bir durumda olan Kutz elleri ve dizleri üzerinde doğruldu. Her yönden haykırışlar ve darbe sesleri duyuluyordu. Udeman ve Richter'in diğerlerini cesaretlendirmek için bağırdıklarını ve emirler yağdırdıklarını duydu. Sonra bir tüfek kulakları sağır edercesine ateşlendi. Bu ses Kutz'u kendine getirdi. ''Ateş etmeyin aptallar! Atlar! Atlara dikkat edin!'' Ayağa kalktı ve aynı anda arkasından yaklaşan nal seslerini duydu. Hemen döndü ve bir atların hayvanın üzerine eğilmiş dört nala üzerine gelmekte olduğunu gördü. Bir kılıç yıldızların ışığı altında hafifçe parladı ve Kutz son anda eğildi. Kılıç ıslığa benzer bir sesle başının üzerinden geçti. Kutz yanından geçerken binicinin türbanını ve sakalını görebilmişti. Çılgınca etrafına bakındı. Gri kısrağın çok yakınında olduğunu gördü. Ellerindeki atların içinde en hızlı ve güçlüsü oydu. Kısrağa doğru koşarken kılıcını kınına soktu ve belindeki piştovu çekip kontrol etti. Atın üzerine biner binmez nal seslerinin geldiği yönü anlamak için kulak kesildi. Sonra kısrağı dizleriyle o yöne çevirerek dört nala koşturmaya başladı. Sonraki birkaç saat boyunca nal seslerine kulak vermek için her birkaç dakikada bir durmak zorunda kaldı. Arap Kutz'dan kurtulmak için sürekli yaylar ve zigzaklar çiziyor olsa da daima kuzeye doğru ilerliyordu. Kutz şafaktan bir saat önce adamın izini tamamen kaybetti. Artık nal seslerini de duyamaz olmuştu. Ya tekrar dönmüş ya da atını iyice yavaşlatmış olmalıydı. Kuzeye gidiyor diye geçirdi içinden kendinden emin bir şekilde. Kısrağı yormayacak bir ritim tutturarak kuzeye doğru ilerlemeyi sürdürdü. Şafak şaşırtıcı bir hızla söktü. Karanlık eriyip giderken Kutz'un görüş alanı da genişledi ve bir atış mesafesinden de yakın bir noktada ilerleyen karaltıyı görünce kalp atışları hızlandı. Binicinin şeklini seçebildiği için gördüğünün irice bir antilop olmadığından emindi. kısrağı hızlandırdı ve adamla arasındaki mesafeyi kapatmaya başladı. Yaklaştığının farkında olmayan adam atını hala yürüyüş hızında ilerletiyordu. Kuç neredeyse kendi kısrağı kadar güçlü olan doru atı tanımıştı.
''Orospu çocuğu!'' Kuç zafer dolu bir kahkaha attı. ''At sakatlanmış, yavaşlamak zorunda kalmasına şaşmamalı.''
Hava tam anlamıyla aydınlanmamış olmasına rağmen hayvanın aksadığını görebiliyordu. Sivri bir taşa veya sert bir dikene basmış olmalıydı. Kuç onlara hızla yaklaştı ve onu duyan adam birden arkasına döndü. Kuç adamın Şahin gagası gibi kıvrık burunlu, gür sakallı bir Arap olduğunu gördü. Kuç'a kısaca göz atıp durumu kavradıktan sonra atını dört nala koşmaya zorladı. Kuç pişlovunu ateşleyecek ve bu işe çabucak son verebilecek kadar yakındı. Silahını çekip adamın geniş sırtına nişan aldı ve ateşledi. Kurşun çok yakınından geçmiş olmalıydı ki adam eğilerek bağırdı. ''Kılıçla gavur, erkek erkeğe!'' Kuts, Vok ordusuyla birlikte doğuda uzun yıllar boyunca kalmıştı. Günlük Arap dilini çok iyi konuşurdu.
''Ne hoş sözler!'' diye bağırdı. ''Pekala, karşımda dur da kılıcımı boğazından geçireyim.''
Arap 200 adım ötede atını durdurmuştu. Adam üzerinden inip yüzünü Kuts'a döndü. Sağ elindeki pala günün ilk ışıklarıyla parlıyordu. Kuts adamın ateşli silahının olmadığını gördü. Kampı bastıkları sırada vardıysa da kaybetmiş olmalıydı. Tek silahı palasıydı. Ve elbette bir de hançeri olmalıydı. Bir Arap'ın daima hançeri olurdu. Kuts'un büyük bir avantajı vardı ve kahramanlık yapmaya hiç niyeti yoktu. Elindeki avantajdan sonuna kadar faydalanmalıydı. Atının üzerine eğilip kılıcını ileri uzatarak dört nala Arap'ın üzerine gitti. Ancak Arap sandığından çevikti. Kuts'un niyetini anlar anlamaz kendini yana atmış, sonra da son anda kılıcı tutan kolunun altına doğru hamle yaparak koşan kısrağın gövdesini bir boğaya saldıran matador zarafetiyle çizmişti. Aynı anda Kuts'un deri ceketinin eteğine yapışıp tüm ağırlığını vererek asıldı. O kadar hızlı ve beklenmedik bir hareketti ki Kuts gafil avlandı. Atının üzerinde ileri uzanmıştı. Dengesini korumasına yardım edecek dizginler veya üzengiler yoktu. Kısrağın üzerinde kalamayarak yuvarlandı. Ama o da bir savaşçıydı. Kılıcını hiç bırakmadan bir kedi gibi ayakları üzerine düştü. Arap kılıcını yine rakibinin kafasına indirmek için bir hamle yaptı. Hemen ardından döndü ve Aşil tendonunu hedef alarak kılıcını aşağıdan savurdu. İlk atağı kılıcını kaldırıp bileğinin bir hareketiyle savuşturan Kuts, çok hızlı olan ikinci atak karşısında zıplayarak savrulan kılıcın üzerinden atlamaktan başka çare bulamadı. Ayakları yere basar basmaz dengesini buldu ve kılıcını Arap'ın parlak gözlerinin arasına doğru itti. Arap başını ani bir hareketle eğince kılıç omzun üzerinden geçti. Ama öylesine yakındı ki kulağının alt kısmında sakalından bir tutamı kesmişti. Geriye doğru sıçrayıp birbirlerinin etrafında dönmeye başladılar. İkisi de formda birer savaşçı olduğu için solukları hızlanmamıştı bile.
''Adın ne senin, sahtekar peygamberin takipçisi?'' diye sordu Kuts, havadan sudan konuşur gibi. ''Kurbanımın adını bilmek isterim.''
''Adım Kadim İbn Ebu Bekir el-Cürf gavur'' dedi Arap yumuşak sesle. Ama Kuts'un hakareti üzerine gözlerinde bir ışıltı yanıp sönmüştü.
''Peki sana bok yiyiciden başka hangi isimle hitap ediyorlar?''
''Ben Vok ordusundan yüzbaşı Herminius Kuts.''
''Ah'' dedi Kadim, ''şöhretin senden hızlı ilerliyor. Ümit burnuna giden her erkeğin düzlüğü Nella adındaki güzel küçük orospuyla evlisin değil mi?''
''Kısa bir süre önce kolonideyken ben de birkaç gulden harcayıp karının tadına baktım. Şirket bahçelerinin arkasında iş tuttuk. Seni takdir ettim doğrusu. Karın işini çok iyi biliyor.''
Hakaretler öylesine ağır ve beklenmedikti ki Kuts ona baka kaldı. Arap karısının ismini bile biliyordu. Duyduğu şaşkınlıkla kılıç tutan kolu hafifçe indi. Bunu gören Kadim hemen üzerine atıldı. Kuts saldırıyı savuşturmak için gerilemek zorunda kaldı. Birbirlerinin etrafında döndüler ve tekrar hamle yaptılar. Kuts bu kez Kadim'in sol omzunu hedef almış ama tek elde ettiği hafif bir çizik olmuştu. Karşılıklı ustaca savuşturdukları bir düzine hamle daha yaptılar. Sonra Kadim Kuts'un kalçasına bir kesik açmayı başardı ama çok sığ bir kesikti. Kanama olduğundan kötüymüş izlenimi veriyordu. Yine de Kuts ilk kez buna fırsat vermiş, kılıç tutan kolu da ağrımaya başlamıştı. Iskaladı, piştov atışına yanıyordu. Kadim'in yüzünde buz gibi bir gülümseme vardı ve sol elinde aniden Kuts'un tahmin ettiği gibi ince, ucu kıvrık bir hançer belirdi. Kadim kılıcını uzatıp sağ ayağını öne alarak hızla Kuts'un üzerine geldi. Gerileyen Kuts ayağı bir tutam dikene takılınca düşecek gibi olduysa da son anda kendini toparladı ve omurgasını zorlayan bir hareketle vücudunun üst kısmını yana attı.
Kadim tekrar üzerine atıldı ve sol tarafına doğru ilerledi. Kutsun hareketlerini iyi okumuş, solunun zayıf tarafı olduğunu anlamıştı. Kadim bilmiyordu ama Kutz yıllar önce bir çarpışmada sol dizinden yaralanmıştı. Dizinde şimdi dayanılmaz bir ağrı vardı ve soluk soluğa kalmıştı. Kadim amansızca tekrar saldırdı. Kutz artık kılıcı üzerindeki eski hakimiyetini kaybetmişti. Yeterince düzgün ve kuvvetli hamleler yapamıyordu. Kendi nefesi kulaklarında çınlıyordu. Solunun fazla uzak olmadığını biliyordu. Alnından akan terler gözlerini yakıyor, Kadim'in görüntüsü bulanıklaşıyordu. Kadim aniden geri çekilerek elindeki palayı indirdi. Kutz'un omzunun üzerinden bir yere bakıyordu. Kutz bunun bir aldatmaca olabileceğini düşünerek bakmadı. Gözlerini Kadim'in sol elindeki hançere dikmiş, kendini bir sonraki saldırıyı karşılamaya hazırlıyordu. Sonra arkasından yaklaşan nal seslerini duydu. Yavaşça döndüğünde tüm silahlarını kuşanmış halde atlarının üzerinde yaklaşan Richter'le Uğdeman'ı gördü. Ziya da önlerine düşmüş onlara yol gösteriyordu. Kadim palayı ve hançeri elinden bıraktı ama omuzları hala dik, çenesi gururla havadaydı. ''Bu domuzu öldüreyim mi yüzbaşı?'' diye sordu Uğdeman atının üzerinde yaklaşırken. Karabinası eğrinin önünde duruyordu. Kutz neredeyse öldürmesini emredecekti. Sarsılmış ve öfkelenmişti. Ölüme ne denli yaklaştığını biliyordu. Dahası Kadim Nella'ya orospu demişti. Bu doğruydu. Ama Kutz'un duyabileceği kadar yüksek sesle söyleyen herkes ölüm fermanını imzalamış demekti. Sonra soğukkanlılığını tekrar kazandı. Adam ümit burnundan bahsetmişti. İşe yarar bilgiler verebilirdi. Kutz onu daha sonra kendi elleriyle öldürebilirdi nasılsa. Hem bu işi Uğdeman'a bırakmaktan daha zevkli olurdu. Söyleyeceklerini bir duyalım bakalım. Onu atın arkasına bağlayın. Kampa kadar neredeyse iki fersahlık yolları vardı. Kadim'in bileklerini bağladılar ve ipin diğer ucunu Uğdeman'ın eğerinin topuzuna doladılar. Yürüyüş hızında ilerliyor, Kadim'i hızlı adımlar atmaya zorluyordu. Kadim düşecek olursa Uğdeman ipi çekerek onu tekrar ayağa kaldırıyordu. Ama Kadim'in her düşüşünde sert toprağa sürten dirseklerindeki ve dizlerindeki deriler sıyrılıyordu. Uğdeman onu kampa sürüklediğinde üzeri toz, kan ve terle kaplanmıştı. Kutz gri kısrağın üzerinden inerek Uğdeman'ın yakaladığı üç Arap esirin yanına gitti. ''İsimleriniz?'' diye sordu yaralanmamış görünen ikizine. ''Raşit efendi, Habban efendi.'' Saygı ve itaat göstergesi olarak alınlarına ve göğüslerine dokundular. Kutz yaralı olan üçüncü esirin yanına gitti. Arap rahimdeki cenin gibi kıvrılmış, acı ile inliyordu. ''İsim?'' diye sorarak adamın karnına bir tekme attı Kutz. Yaralı adam daha yüksek sesle inledi ve karnını tuttuğu yerde parmaklarının arasından taze kan süzülmeye başladı. Kutz Uğdeman'a baktı. ''Salak Goffel'' diye açıkladı Uğdeman. ''Heyecana kapılmış, emirlerinizi unutup adamı vurmuş. Karnından, yarına çıkmaz.'' ''Neyse ki atlardan biri değil de bu vurulmuş.'' dedi Kutz ve piştovunu çekti. Horozu kaldırarak namluyu adamın kafasının arkasına yöneltti. Ateş etmesiyle esirin vücudu kas katı kesildi ve gözleri yuvalarında döndü. Bacakları spazmlarla titredi, sonra hareketsiz kaldı. ''Barut israfı.'' dedi Uğdeman. ''İşini bıçakla bitirmeme izin verseydiniz.'' ''Henüz kahvaltı yapmadım ve sen de midemin ne kadar hassas olduğunu bilirsin.'' Kutz kendi espri anlayışına gülümseyerek dumanı tüten piştovu tekrar kılıfına soktu. Elini diğer esirlere doğru salladı. ''Onları biraz neşelendirelim. Ayak tabanlarına onar kırbaç vurun. Kahvaltımı bitirir bitirmez onlarla tekrar konuşacağım.'' Kutz, Uğdeman ve Richter'in adamları yatırıp kırbaçlayışını izlerken bir kase yahni yedi. ''Sert adamlarmış.'' Araplardan tek çıkan ses hafif bir homurtuydu. Kutz dayanıklılıklarını gönülsüzce de olsa takdir etti. Çekmekte oldukları acıyı biliyordu. Kaseyi sıyırdığı parmağını emdi ve Kadim'in yanına giderek karşısında çömeldi. Yırtık pırtık giysilerine ve yara berelerine rağmen Kadim'in liderleri olduğu o kadar barizdi ki diğerleriyle vakit harcamaya değmezdi. Uğdeman'a baktı ve başıyla Raşit'le Habban'ı işaret etti. ''Şu domuzları buradan uzaklaştır.'' Uğdeman esirleri Kadim'in sorgulanmasını duyamayacakları bir yere götürülmesinin emredildiğini anlamıştı. Kutz daha sonra diğerlerini de sorguya çekecek ve cevaplarını karşılaştıracaktı. Hotantolar şiş ayakları üzerinde seken esirleri ötedeki bir ağacın yanına sürükleyip gövdesine bağladı. Kutz bunun üzerine Kadim'e döndü. ''Demek ümit burnundaydın Allah'ın sevgili kulu.'' Kadim çılgın bakışlı gözleri tozlu yüzünde parlayarak dik dik ona baktı. Bununla birlikte yerin isminin telaffuz edilmesi, Uğdeman'ın uyuşuk beyninde bir kıvılcım çakmasına sebep olmuştu. Araplardan aldıkları tüfeklerden birini kaparak yüzbaşısına gösterdi. Kutsun ilk bakışı üstün körüydü.
''Dipçik'' dedi Udeman, dikkatini o yöne çekmeye çalışarak. ''Ahşabın üzerindeki amblemi görüyor musunuz?''
Ahşabın üzerine kızgın demirle damgalanmış amblemi görünce Kutsun gözleri kısıldı ve dudakları ince bir çizgi haline aldı. Amblemde iki tekerlekli kunda üzerinde uzun namlulu bir top vardı. Altındaki kurdelenin üzerindeki harfler ise çok belirgindi. CKTŞ.
Güzel, Kutz gözlerini Kadim'e dikti. Demek Tom ve Dorian Courtney'in adamlarındansınız.
İsimleri telaffuz etmesinin ardından Kadim'in kara gözlerinin derinliklerinde bir alevin parladığını gördü. Ama o kadar çabuk gizlenmişti ki gerçekten görüp görmediğinden emin olamadı. Ancak içinde bir duygunun belirdiği muhakkaktı. Bu sadakat, adanmışlık veya başka bir şey olabilirdi. Kutz oturarak dosdoğru ona baktı.
''Karımı tanıyorsun.'' diye hatırlattı. ''Ondan o şekilde bahsettiğin için seni hadım edebilirim. Ama Tom ve Dorian Courtney'i tanıyorsan hayaların kurtulabilir.''
Kadim gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Kutz Udeman'a
''Çavuş şunun eteklerini kaldır da ne büyüklükte bir bıçağa ihtiyaç duyacağımızı görelim.''
Udeman sırıtarak esirin yanında diz çöktü. Ama daha ona dokunamadan Kadim konuştu.
''Dorian Courtney'i tanıyorum ama Arap ismi El Salil'dir.''
''Kızıl saçlı olan.'' diye onayladı kız.
''Evet, ona böyle seslenildiğini duymuştum.''
''Ya ağabeyi Tom, Klebe yani Şahin dedikleri adamı tanıyor musun?''
''İkisini de tanıyorum.'' dedi Kadim.
''Onların hizmetinde misin? Kıçlarını yalayanlardan biri misin?'' Kuz onu kışkırtmaya çalışıyordu.
''Ben onların en azılı düşmanıyım.'' Gururunun pençesine düşen Kadim doğruca tuzağa düşmüştü. ''Allah yardım ederse bir gün cellatları olacağım.''
Bunu öylesine ateşli bir inançla söylemişti ki Kutz ona inandı. Hiçbir şey söylemedi. Sessizlik çoğunlukla en etkin sorgulama yöntemi olurdu.
Kadim sözlerine heyecanla devam etti. Umman Sultanı Halife Zeyn el-Din İbn el-Malik tarafından verilen kutsal fetvayı yerine getirmekle yükümlüyüm.
Böylesine asil ve kudretli biri neden bu önemli görevi senin gibi bir domuza versin diye sordu Kutz, alaycı bir kahkaha atarak. Arapça bilmemesine rağmen Udeman da güldü.
Ben saltanat soyundan bir prensim dedi Kadim öfkeyle. Babam halifenin kardeşiydi, ben yeğeniyim. Halife bana güveniyor çünkü kendimi savaş ve barış dönemlerinde ona yüzlerce kez kanıtladım.
Ama kutsal fetvayı yerine getirmekte başarısız oldun dedi Kutz alayla. Düşmanların hayatta ve keyifleri yerinde. Sense paçavralar içinde ve acınacak haldesin. Umman savaşçılar hep böyle mi olur?
Halifenin enses suçu işleyen günahkar kız kardeşini öldürdüm. Bu da bana verilen görevin bir parçasıydı. El Salili ise çok ağır yaraladım. Ölmüş olabilir. Ölmediyse görevimi tamamlayana kadar bana rahat yüzü yok.
Bunlar deli bir adamın abuk subuk sözlerinden başka bir şey değil dedi Kutz dudak bükerek. Eğer bu kutsal görevle yola çıktıysan niye bu vahşi topraklarda paçavralar içinde bir dilenci gibi dolaşıyor ve at hırsızlığına kalkıyorsun? Üstelik yanında Courtney amblemli tüfekler taşıyorsun.
39. ayrımın sonu. Sayfa 415.